Kıymetli dinleyiciler, 106.2 Trakya Üniversitesi Radyosu'ndasınız. Konuğumuz Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Müdürü Doçent Doktor Sabrican Sannav. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk efendim.
Bugünkü konumuz Türk tarihinde çok önemli bir yeri olan Kutül Amare Zaferi. Bugün 29 Nisan 2025, bu zaferin tarihi ise 29 Nisan 1916 idi. Sayın hocam, Kutül Amare denince tarihsel olarak ne anlamalıyız? Bu zafer nerede, ne zaman ve hangi şartlarda kazanıldı? Bu konularla ilgili isterseniz bir giriş yapalım ve dinleyicilerimizi bilgilendirmeye başlayalım. Buyurun efendim.
Elbette. Öncelikle şunu ifade edeyim. Kutül Amare, bu zafer 29 Nisan 1916'da Osmanlı ordusunun Irak cephesinde General Townsend komutasındaki 13 bin kişilik İngiliz ordusunu 4 ay 23 gün süren kuşatmanın sonunda kayıtsız şartsız esir alarak elde ettiği büyük bir askeri başarı. Dicle Nehri kıyısındaki Kut kasabasına gerçekleşmiş olan bir hadise, Osmanlı bu zaferi çok cephede süren savaşta kısıtlı kaynaklara rağmen kazanarak adeta moral zaferine de dönüştürmüş. Savaş koşulları açısından bakıldığında ise Osmanlı'nın mühimmat ve iaşe açısından ciddi eksiklerine rağmen göstermiş olduğu disiplinli ve dirençli mücadele zaferin ne kadar büyük olduğunu da aslında ortaya koyuyor.
Peki bu zaferin Osmanlı tarihi içindeki yeri nedir? Çanakkale'ye nasıl bir bağlantısı var?
Tabii Kutül Amare, Çanakkale zaferinden sadece bir yıl sonra kazanılmış bir zafer ve Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşı'ndaki ikinci büyük zaferi. Her ikisi de İngiltere'ye karşı elde edilmiş. O bakımdan son derece kıymetli zaferler bunlar. Çanakkale kara sınırlarımızda düşmanın ilerleyişini durdurmuş, Kutül Amare ise imparatorluğun uzak ve genellikle ihmal edilen cephelerinden birinde bir diriliş sembolü olmuş. Kutül Amare bu anlamda Osmanlı'nın sadece toprak değil, itibar mücadelesi verdiği bir anı da temsil ediyor. Bu zafer Çanakkale'nin hemen ardından geldiği için de Osmanlı kamuoyunda moral açısından büyük bir etki yaratmış. Halkta savaşın kazanılabileceğine dair umutları diri tutmuş bir zafer. O bakımdan çok önemli bir zafer olarak biz onu değerlendiriyoruz.
Peki hocam, bu muharebe neden çıktı? Osmanlı ve İngiliz tarafının hedefleri neydi?
Şimdi bu muharebe, tabii şöyle ifade edelim. Birinci Dünya Savaşı başladığında Osmanlı biliyorsunuz ki tarafsızdı. Fakat Almanya ile yapılan gizli anlaşma ve ardından gelen Karadeniz baskını sonrasında fiilen Osmanlı'nın savaşa dahil olduğunu görüyoruz. İngiltere'nin Irak'a ilgisi stratejik ve ekonomik nedenlere dayanıyordu. Hindistan yolu güvenliğin, Basra Körfezi üzerindeki kontrol, İran petrolleri, Arap coğrafyasını Osmanlı'dan kopartma arzusu. İngilizler 6 Kasım 1914 tarihinde Fav'a asker çıkardılar. Bu adım Irak cephesinin başlangıcı oldu aynı zamanda. Osmanlı bu cephede hazırlıksız yakalanmıştır denilebilir ama zamanla yapılan örgütlenme, yerli halktan alınan destek ve doğa koşullarına hakim olma kabiliyeti İngilizlerin ilerleyişini yavaşlatmış ve nihayetinde de durdurdu.
Tabii ortada bir zafer var. Bu zaferin kazanılması da oradaki komutanların emeğiyle oluyor. Bu zaferin kazanılmasında hangi Osmanlı komutanları etkili olmuş, kahramanları kimlerdir? Hocam, isterseniz onlardan da biraz bahsedelim.
Elbette ki. İlk kahraman olarak Yarbay Süleyman Askeri Bey'den bahsedebilirim. Bölgeye gönderildiğinde Osmanlı ordusunun gücü zayıftı. Arap aşiretleriyle işbirliği yaparak ilk direnişi o organize etti. Ama Şuayb yenilgisi sonrasında yaşadığı büyük üzüntü nedeniyle intihar etti. Ardından göreve gelen Albay Sakallı Nurettin Bey, Selman-ı Pak zaferini kazandıran ve Kut kuşatmasını başlatan kişi. Daha sonra komuta Halil Bey'e, yani Halil Kut'a devredildi. Halil Kut Paşa'ya. Halil Paşa kuşatmayı başarıyla sonuçlandırarak zaferin de bir bakıma mimarı oldu denilebilir. Mareşal von der Goltz, disiplin ve teknik düzen getiren Alman komutandı. Fakat o da tifüs nedeniyle zaferi göremeden hayatını kaybetti. Binbaşı Nazım Bey ve Kazım Karabekir Paşa gibi isimler ise sahadaki aktif komutanlardan denilebilir. Her biri bu zaferin temel taşlarını örmüş komutanlardır bunlar ve Türk tarihinde altın harflerle isimlerin yazılması gerekir.
Kuşatma sürecinin gelişiminden de isterseniz bahsedelim biraz. Dinleyicilerimize o konuda da bilgi verelim. İngiliz ordusu Kutane'den sığındığı, neler yaşandı burada?
Evet, İngilizler 1915 yılında Bağdat'a ilerlemek amacıyla kuzeye yöneldiler. Selman-ı Pak Muharebesi'nde ağır kayıplar verilince General Townshend birliklerini Kut kasabasına geri çekti. 3 Aralık 1915 tarihinde buraya sığındılar. Kut, Dicle Nehri'nin bir kıvrımı üzerinde doğal bir savunma hattına sahip, biliyorsunuz ki. 7 Aralık'ta Osmanlı birlikleri Kut'u kuşattı. Osmanlı tarafı doğrudan saldırmak yerine sabırlı ve sistematik bir kuşatmanın yürüttüğünü ifade edebilirim. İngiliz birliklerinin yardımsız bırakılması ve yardıma gelen kuvvetlerin sürekli geri püskürtülmesiyle süreç Osmanlı lehine gelişti. Kuşatma boyunca Osmanlı askeri disiplinden taviz vermedi. Havanın sertliği, nehir taşkınları ve bataklık zemine rağmen mevzilerini korumayı başardılar.
Peki hocam, İngiltere kuşatmayı yarmak için ne gibi harekatlar düzenledi? Muharebenin seyri nasıl gelişti?
Şimdi Kutulamare kuşatması boyunca İngiltere, Osmanlı kuşatmasını yarmak için tam 5 büyük askeri harekat düzenledi. Bunlar sırasıyla Şehzat, Vadi, Felahiye veya Hand olarak ifade edilir, Sabis ve son olarak da Sannaiyat cephelerinde gerçekleşti. Her biri Osmanlı savunması tarafından bunların başarıyla püskürtüldü. Bu muharebeler sırasında İngilizler yaklaşık 30 bin kişilik takviye birlik gönderdiler. Ancak bu kuvvetlerin tamamı da yine ağır kayıplar verdi Osmanlı ordusu karşısında. 6 Ocak 1916 tarihinde Şehzat Muharebesi'nde İngilizler 4262 kayıp vermişlerdi. Bu büyük kayıplar moral bozukluğu yaratırken Osmanlı savunmasının aslında ne kadar da sağlam olduğunu ortaya koyan bir hadiseydi. 13 Ocak'taki Vadi Muharebesi'nde 1600, 21 Ocak'taki Felahiye Muharebesi'nde ise 2741 kişi kaybettiler. 8 Mart 1916'da yapılan Sabis Muharebesi'nde ise 3500 kişilik kayıpla sonuçlanan bir bozgun daha yaşadı İngilizler. Tabi İngiliz komutanlığı bu kayıplar üzerine sürekli değişti. Biri gitti, biri geldi. Ne var ki komutan değişse de stratejik hata devam etti. Yani Osmanlı ordusunun pozisyonları yanlış değerlendirildi. Nehir taşkınları, bataklık alanlar ve Osmanlı'nın bölge coğrafyasına hakimiyeti. İngiliz ordusunun her harekatını işte bunlar boşa çıkardılar. Osmanlı tarafında ise Halil Paşa mevziler arasında siperden sipere geçerek bizzat cephede askeriyle birlikteydi. Bu da elbette ki askerin moralini yüksek tutuyordu. İngilizler ayrıca tarihte ilk defa havadan ikmal yapmaya çalıştılar. Kut'taki birliklere 26 gün boyunca uçaklarla erzak ve cephane attılar. Ancak bu malzemelerin büyük bir bölümü ya Dicle Nehri'ne ya da Osmanlı siperlerine düştü. Ne kadar gariptir ki. 24 Nisan 1916 tarihinde Jurnar adlı küçük bir ikmal gemisiyle gece vakti Dicle üzerinden yardım ulaştırılmak istediler. Fakat gemi Osmanlılarca ele geçirildi. Türkler tarafından ele geçirildi. Ve geminin adına da kendi gelen adı verildi. Muharebenin seyri bu noktadan sonra İngilizler için tam bir çıkmaza dönmüştür denilebilir aslında. 143 gün boyunca direnen İngiliz garnizonu ne içeriden ne de dışarıdan destek göremeyince açlık, hastalık ve moral bozukluğu içerisinde teslim olmaya zorlanmıştır bir nevi.
Evet, kuşatma altındaki İngiliz askerleri İnsani açıdan nasıl bir tablo içerisindeydi bu süreçte? Özellikle Hintli Müslüman askerlerin yaşadıklarını da dinleyicilerimize aktarabilir misiniz?
Bu çok önemli bir soru aslında. Neden diye sorulursa, Kutulamare kuşatması sadece askeri değil, aynı zamanda insani dramlarla doludur. Bakın, İngiliz birliklerin içerisinde yaklaşık 3000 civarında Hintli Müslüman asker vardı. Bu askerler karşılarındaki Osmanlı ordusunun da büyük oranda Müslümanlardan oluştuğunu görünce esasında derin bir vicdan muharebesine girmiştir denilebilir. Dindaşlarına karşı savaşmak istemeyen bu askerler cepheden firar etmeye çalışmışlardır. En azından bir kısmı böyle düşünmüştür. Bunlardan bazıları Osmanlı siperlerine sığınmak isterken İngiliz subayları tarafından vurulmuşlar ve ölmüşler, hayatlarını kaybetmişlerdir. Osmanlı askerleri ise yanlış anlaşılma endişesiyle ilk başta bu duruma tereddütle yaklaştı. Buna rağmen 150'den fazla Hintli Müslüman askerin Osmanlı saflarına geçtiğini düşünüyoruz. Siperlerde yaşanan açlık, salgın hastalıklar, soğuk ve nem gibi unsurlar hem İngilizler hem ise Türkler için oldukça ağır koşullar meydana getiriyordu. Fakat Osmanlı askerleri daha iyi organize oldukları için bu koşullara direnebilmişlerdir. İngilizler ise özellikle Mart ayından itibaren at ve katır etini tüketmeye başladılar. Bu duruma inancı gereği karşı çıkan Hintli askerler olmuştur. Onlar yiyecek sıkıntısını daha da ağır yaşamışlardır. Bazı askerler parmaklarını veya kollarını kurşunlayarak savaşa katlamaz hale gelmeye çalışmıştır. Bunlar gerçek birer dramdır ve hepsi yaşanmıştır. Kuşatma süresince nöbet değişiminde bayılan, açlıktan yere yığılan askerler olmuştur. İngiliz komutanlığı bu duruma rağmen direnişi ısrarla sürdürmeye çalışmış fakat sonuçta tükenen bedenler ve çöken morallerle teslim elbette ki kaçınılmaz hale gelmiştir.
Bu zor şartlarda İngilizler teslim oluyorlar. Ve bu teslim anı nasıl gerçekleşiyor hocam? Osmanlı tarafı bu tarihi anı nasıl karşılıyor?
Evet, o da çok aslında dramatik bir hadise. 29 Nisan günü, 29 Nisan 1916 sabahı daha doğrusu, artık umut kalmayan General Townsend, Halil Paşa'ya teslim olacağını bildirecek ve saat 13.20'de Kut'taki İngiliz garnizonu kayıtsız şartsız teslim olmak zorunda kalacak. Bu tarihi bir andır ve Osmanlı tarafında bu durum bakın sevinçle ama aynı zamanda vakarla karşılanmıştır. Halil Paşa teslim olmaya gelen General Townsend'in silahını almak istememiştir. Bakın şöyle bir cevapta vermiştir kendisine. Bunlar şimdiye kadar sizindi, şimdi de sizde kalsın diyerek Osmanlı subaylık onurunu da göstermiştir aslında. Kut kasabasında Osmanlı 3. alayı marşlarla ve sancaklarla yürüyerek teslim törenini gerçekleştirmiştir. Binbaşı Nazım Bey Osmanlı bayrağını İngiliz sancağını yerine göndere çekmiştir. Bu sırada İngiliz esirler düzenli bir şekilde toplanmışlar ve bir kısmı Halep'e, bir kısmı ise Anadolu'ya gönderilmişlerdir. Osmanlı askeri tarihinde ilk kez bir düşman ordusu toplu halde teslim alınmıştır. Dolayısıyla esasında bu son derece tarihi bir andır. Halil Paşa ordusuna gönderdiği mesajında bugünü Kut Bayramı ilan etti. Her yıl bu tarihte şehitler anısına Yasinler, Tebarekeler ve Fatihalar okunmasını da emretti. Bu sadece askeri bir emir değildir aslında. Şehitlerin hatırasına duyulan vefanın da bir göstergesidir.
Tabii Kutul Amare'nin Türk tarihindeki yeri çok önemli. Peki hocam bu zaferin askeri ve tarihi sonuçları neler oldu diye bir soru sorsak size.
Elbette ki Kutul Amare zaferi Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'ndaki en büyük kara zaferlerinden bir tanesi. Düşünün İngiltere gibi dönemin süper gücü kabul edilen bir devleti üstelik de 13.309 asker ve 481 subay ile birlikte savaş alanında kayıtsız ve şartsız teslim almak esasında gerçekten de olağanüstü askeri bir başarı. Zaferin ardından İngiliz kamuoyunda büyük bir şok yaşanmıştır ve birçok üst düzey komutan görevden alınmıştır. General Townsend dahi İstanbul'da ikamet ederken gözetim altına alınmıştır. Bu zafer Osmanlı ordusunun sadece cesaretiyle değil, stratejik zekası ve siper disiplininin gücüyle kazanılmış bir zaferdir. Savaşın seyri üzerinde kısa vadeli etkili olmuştur. İngilizlerin Bağdat'a ilerleyişi bir yıl boyunca durdurulmuştur. Osmanlı hakimiyet alanı moral ve siyasi olarak genişlemiştir. Tarihsel olarak bu zafer Türk askeri kimliğinin sabır, inanç ve vatan sevgisiyle nasıl birleştiğini gösteren önemli örneklerdendir. Her yıl 29 Nisan'da Osmanlı ordusunda Kut Bayramı olarak kutlanmıştır ta ki 1952 yılına kadar. Bu tarihte NATO'ya giriş sonrası bu uygulama sessizce kaldırılıncaya kadar. Bugün bu zaferin yeniden hatırlanması sadece geçmişe değil, Türk tarihinin saygınlığına da sahip çıkmak anlamına gelmektedir.
Hocam son olarak bir soru daha soralım ve programımızı sonlandıralım. Bu zafer bugünün gençlerine, eğitim sistemine ve toplum hafızasına nasıl aktarılmalı? Ne gibi sorumluluklarımız var? Bu konulardaki düşüncelerinizi de paylaşırsanız seviniriz.
Elbette çok önemli sorumluluklarımız var. Öncelikle Kutul Amare dediğim gibi sadece bir askeri zafer değildir. Aynı zamanda bir milletin onur mücadelesidir. Bugünün gençleri bu zaferin anlatımıyla yalnızca tarihsel bilgi edinmezler. Aynı zamanda sabır, cesaret, inanç ve milli birlik ruhunu da öğrenirler. Bu zafer cephede kazanılan bir mücadele kadar hafızalarda korunması gereken bir değerler manzumesidir aslında. Eğitim sistemimizde bu zaferin layıkıyla yer alması, öğretmenlerin bu konuyu tarih kitaplarının ötesine taşıması gerekir. Belgeler, anılar, haritalar ve tanıklıklarla desteklenen sunumlar yapılmalı. Öğrencilere tarih sevdirilmelidir. Üniversitelerde sempozyumlar hatta yapılmalı. Liselerde drama ve şiir etkinliklerine bu zafer yaşatılabilmelidir. Tabii toplum olarak da bu tür başarıları sadece yıl dönümlerinde değil, milli kimliğimizin temel taşları olarak günlük dilimizde, kültürümüzde yaşatmalıyız. Halil Paşa'nın Kut Bayramı ilanı sadece askeri bir emir değil, bir neslin kahramanlık hikayesine saygı duyuruşudur aslında. Bu saygıyı biz de gelecek kuşaklara aktarmakta mükellefiz. Bunlar söylenebilir.
Çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz değerli bilgiler için. Kutul Amare Zaferi Türk tarihinde çok önemli bir yere sahip. Sizin de anlatımlarınızla, bilgilendirmelerinizle bir kez daha bunun ne kadar önemli olduğunu biz de idrak etmiş olduk. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim, sağ olun.
Kıymetli dinleyiciler, bir Balkan Kongre Merkezi özel programında daha beraberdik. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Müdürü Doçent Doktor Sabri Can Sanlı Hocamız bizlerleydi. Yeni bir programda görüşmek üzere.